Ayrım 30, Aptallar Erken Ölür. Mario Puzo, sayfa 278. Osano'nun büyük özelliklerinden biri de başka bir yere bakıyormuş gibi gözükse bile çevresinde olup biten hiçbir şeyi kaçırmamasıydı. Koltuğuna gömülmüş bütün dikkatini içkisine vermişti. Derken bana dönüp, "Kendimi şu karıya emdireceğime, Finos'una emdiririm daha iyi," dedi. Jet motorlarının uğultusu yan tarafımızdaki kadının bunları duymasına olanak verecek gibi değildi. Ama ben yine de biraz korkmuştum. Soğuk soğuk pis bir bakış fırlattı bize ama belki de her zaman böyle bakıyordu insanlara. Sonra kadınla kocasını böyle suçladığım için suçlu hissettim kendimi. Nihayet onlar da insandı. Bir takım varsayımlarla onları küçümsemekle ne elde edecektim? Osano'ya döndüm. "Belki de göründükleri kadar kötü değillerdir," dedim. "Hayır, göründükleri kadar var," dedi. Yakışmıyordu bu ana. Şoven, ırkçı ve dar kafalı olabilirdi bazen ama ancak öyle rastgele konuştuğu zamanlar. Aslında pek bir anlamı yoktu. Ben de boş verip güzel hostes yemek servisi yaparken Vegas'tan hikayeler anlatmaya başladım ona. Bir zamanlar dejenere bir kumarbaz olduğuma inanamadı. Yan taraftakini tamamen unutarak, "Kumarbazların intihar yerine kullandıkları deyim nedir biliyor musunuz?" dedim. "Hayır," dedi Osano, gülümsedim. "Büyük as derler." Osano başını salladı. "Ne ilginç değil mi?" dedi kuru kuru. Bu deyimin melodramatikliğini küçümsediğini anladım ama devam ettim. Jordan'ın o işi yaptığı sabah Kaldi söylemişti bunu bana. Aşağı inip, "Biliyor musun şu namussuz Jordan ne yaptı?" demişti. Kolundan büyük asını çıkardı. Puşt herif, sonunda büyük asını kullandı işte. Durakladım. Yıllarca sonra daha da iyi anımsıyordum olayı şimdi. Garipti. Daha önce ne o deyim aklıma gelmişti ne de Kaldi'nin o gece sabaha karşı söyledikleri. "Baş harflerini büyük söyledi biliyor musunuz? Sesinden anlaşılıyordu." "Neden yaptı dersin?" dedi Osano. Pek ilgilenmemişti ama benim tedirginliğimi görmüştü. "Kim bilir," dedim. "Ben de kendimi zeki sanırdım. Onu iyice ölçüp biçtiğimi sanıyordum ama sonunda aldattı beni. Beni deli eden de bu zaten. Bana insanlığını unutturdu, şu trajik insanlığını. Kimsenin insanlığını unutturmasına izin vermemek gerek." Osano sıratıp yan taraftakilere doğru bir işaret yaptı başıyla. "Onlar gibi mi?" dedi. O zaman farkına vardım ki bana bu hikayeyi anlattıran onlardı. Kadın ile kocasına baktım. "Belki." "Tamam," dedi Osano. "Fakat bazen de insana ters geliyor işte. Özellikle zenginler. Biliyor musun zenginlerin hatası nerede? Bir sürü mangırları var diye kendilerini herkes gibi sanıyorlar."
"Değiller mi yani?" diye sordum.
"Hayır," dedi Osano. "Kamburlar gibidir onlar."
"Peki kamburlar da herkes gibi değil mi?" diye sordum. "Az kaldı cüceler," diyecektim.
"Hayır," dedi Osano. "Tek gözlü insanlar, eleştirmenler, çirkin karılar ve mıymıntı herifler de değil. Ötekiler kadar olabilmek için uğraşmaları gerek. Şuradaki iki insana gelince onlar hiç çaba sarf etmemişler bunun için. Onun için hiçbir yere varamamışlar."
Biraz mantıksız ve akılcılığa aykırı konuşuyordu. Zekasının parladığı bir an değildi bu. Ama ne var ki kötü bir hafta geçirmişti. Bir insanın aşk hayatının bir cüce tarafından mahvedilmesi o kadar sık rastlanır bir durumda değildir üstelik. Onun için aldırmadım bu haline. Yemeğimizi bitirdik. Osano berbat şampanyayı içip yerine bir sosis yemeği tercih edebileceği yemeği yedikten sonra sinema perdesinin indirildiğini görünce yerinden fırladığı gibi 747'nin üst katındaki salona doğru seyirtti. Ben de kahvemi bitirdikten sonra arkasından gittim. Orada uzun arkalıklı bir koltuğa oturmuş uzun Havana prolarından birini yakmıştı. Bana da bir tane verdi, aldım. Artık prolardan anlamaya başlamıştım. Bu da Osano'yu sevindiriyordu. Her zaman eli açık davranırdı ama Havana proları konusunda biraz sıkıydı. Bir tane verdikten sonra o proyu layık olduğu gibi zevkle içip içmediğimi dikkatle izlerdi. Salon dolmaya başlamıştı bu arada. Görevli hostes içkileri hazırlamakla meşguldü. Osano'ya martinisini getirdiğinde koltuğun kenarına ilişti. Osano da bir elini kızın kucağına koyup elini tuttu. Osano kadar ünlü olmanın en iyi yanlarından biri de bu tür davranışlarının hoş karşılanmasıydı. Bir kere insanların güveni oluyordu ona karşı.
İkincisi şu genç kız ona kart zamparanın biri gözüyle bakacağına, bu denli ünlü bir kişinin kendisini çekici bulmasından müthiş gururlanıyordu. Eğer Osano onunla yatmak istediyse mutlaka bir özelliği vardı kendisinin. Tabii ne o ne de öteki kızlar Osano'nun eline kadın namına kimi geçirirse düzebilecek kadar müzmin bir ayran budalası olduğunu bilmiyorlardı. Aslında bu o kadar da kötü değildi. Çünkü onun durumundaki bir sürü adam da kadın veya erkek namına ne bulurlarsa yapıyorlardı. Genç hostes Osano'nun büyüsüne kapılmıştı. Fakat o sırada yolculardan güzelce bir kadın yanaştı yanlarına. Çılgın bakışlı ama ilgi çekici bir ifadesi olan orta yaşlı bir kadındı bu. Geçirdiği kalp ameliyatından sonraki nekahet devresini henüz tamamladığını, 6 aydır kimseyle yatmadığından şimdi o biçim kaşındığını anlattı bize. Kadınlar hep böyle şeyler anlatırlardı Osano'ya işte. Bir yazar olarak her şeyi anlayabileceğinden, her şeyi anlatabileceklerini düşünürlerdi. Hem ünlü bir kişi olduğundan bu tür şeyler söylemek onun ilgisini çekerdi. Osano kalp biçimindeki Tiffany'den alınmış hap kutusunu çıkardı. Beyaz tabletlerle doluydu içi. Birini kendi ağzına atıp kutuyu hostesle kalp ameliyatlı kadına tuttu. ''Hadi bakalım'' dedi. ''Kafayı bulalım, iyi gelir.'' Sonra fikrini değiştirdi. ''Yok yok, siz almayın'' dedi kalpli kadına. ''Sizin durumunuzda birinin alması tehlikeli olabilir.'' O zaman anladım ki kalpli kadın kaybetmişti. Aslında bu haplar zührevi hastalıklara karşı korunmak için Osano'nun cinsel ilişkiden önce aldığı penisilin tabletleriydi. İlişkide bulunması olasılığı olan kadınlara da bu numarayla bir tane yuttururdu kendini iyice garantiye almak için. Ağzına bir tane atıp viskiyi de yuttu. Hostes de gülerek attı bir tane ağzına. Osano neşeli bir gülümsemeyle izliyordu onu. Kutuyu bana da tuttu. Osano ama başımı salladım. Hostes gerçekten tatlı bir şeydi. Ama Osano ile kalp hastası kadını birlikte idare edemedi. Onun dikkatini yine kendi üstüne çekmek için tatlı bir sesle ''Evli misiniz?'' diye sordu Osano'ya. Oysa herkes gibi o da biliyordu ki Osano yalnızca evli olmakla kalmıyor, en azından 5 kez evlenmiş bulunuyordu. Ama Osano'nun bu tür sorulara sinirlendiğini bilmiyordu. Çünkü Osano boşamış oldukları dahil karılarını aldatmaktan ötürü biraz suçluluk duygusu duyardı hep. Osano hostesi sırıtarak serin kanlı bir sesle ''Evliyim'' dedi. ''Ayrıca bir metresim ve devamlı çıktığım bir kız arkadaşım da var. Şöyle biraz eğlenebileceğim bir hanım arıyorum yalnızca.'' Kırıcı bir sözdü bu. Genç kız kızarıp bozardı ve öteki yolcuların içkilerini dağıtmak üzere ayrıldı yanımızdan. Osano yerine iyice yaslanıp kalp hastası kadınla sohbete başladı. Ameliyattan sonra ilk düzleşmesi için öğütlerde bulunuyordu kadına. Biraz da işletiyordu. ''Bakın'' dedi, ''ilk defasında öyle dosdoğru düzüşmek iyi olmaz sizin için. Bir kere siz biraz ürkek olacağınızdan erkek için de iyi olmaz. Yapacağınız şey, siz yarı uyur durumdayken adamın sizi yalamasını temin etmektir. Bir yatıştırıcı hap alır yatarsınız, sonra siz öyle uyuklarken adam da sizi bir güzel yalar, tamam mı? Sonra bu işi iyi beceren birini bulun. Şöyle gerçekten kibar bir 69 üstadı.'' Kadın biraz kızarmıştı, Osano sırıttı. Ne yaptığını biliyordu. Ben de biraz mahcup durumda kalmıştım bu arada. Ben de olumlu izlenim uyandıran kadınlara ilk seferinde daima biraz tutulurum ben. Ve çoğunluk beraber olduğumuz ilk saatten sonra geçer bu tutkunluk. Kadının ne yapsam da Osano'ya yaptırsam şu işi diye düşündüğünü hissediyordum. Onun için fazla yaşlı olduğunu, Osano'nun aslında elindeki kozları iyi kullanıp genç hostesi elde etmeye çalıştığını bilmiyordu. Yukarılarda hiçbir şey hissetmeden saatte 600 mil hızla seyrediyorduk. Ne var ki Osano kafayı buluyordu ve işler kötü gitmeye başlamıştı. Kalpli hanım sarhoş sarhoş ölmekten, onu doğru dürüst emecek adamı nerede bulacağından falan söz edip duruyordu. Osano sinirlendi buna. ''Başka çareniz kalmazsa her zaman kupa asını oynayabilirsiniz.'' dedi. Tabii kadın Osano'nun neden söz ettiğini anlamadı ama huzurdan kovulduğunun farkına vardı. Yüzünün aldığı kırgın ifade Osano'yu daha da tedirgin etti. Bir içki daha istedi. Umursanmadığı için bozulmuş olan hostes içkiyi verdikten sonra kart zamparaları haddini bildiren genç kızların yaptığı şekilde soğuk, küçümseyici bir tavır takınıp yanından kayıp gitti. Osano o gün yaşını gösteriyordu gerçekten. O anda Finolu çift de merdivenlerden çıkıp salona geldiler. Hayatta tutulamayacağım bir kadın varsa o da işte bu kadındı. O hoşnutsuz dudaklar suni olarak gerginleştirilmiş, hayatın tüm çizgileri plastik cerrahın bıçağı ile kazınmış, ceviz rengi yüz itiyordu insanı. Sadomasojizm merakları dışında kimse fantaziler kuramazdı bu yüze bakarak. Dünya güzeli Fino'yu adam kucağında taşıyordu. Köpeğin dili mutluluk içinde sarkmıştı. Ekşi suratlı adama duygulandırıcı bir acizlik ifadesi veriyordu o Fino'yu taşıması. Osano her zamanki gibi yeni gelenlerin farkında değilmiş gibi davranıyordu. Ama birikilerin fırlattıkları bakışlardan onu tanıdıkları anlaşılıyordu. Herhalde televizyonda görmüşlerdi. Osano yüzlerce defa televizyona çıkmış ve her defasında asıl değerini küçülten aptalca bir şekilde ilgi çekmişti. Karı koca içkilerini ısmarladılar. Kadının kocasına bir şeyler söylemesi üzerine adam Fino'yu yere bıraktı. Fino önce yanlarında durdu, sonra salondaki herkesi sırayla koklamaya koyuldu. Osano'nun hayvanlardan nefret ettiğini biliyordum ama ayaklarını koklayan Fino'yu fark etmişe benzemiyordu. Kalp hastası kadınla konuşmasını sürdürüyordu. Kadın öne doğru eğilerek Fino'nun başındaki pembe kurdelayı düzeltti. Fino da minicik pembe diliyle yalayıverdi eline. Hayvanlar hakkında hiçbir şey bilmiyordum ama bu Fino garip bir şekilde cinsel çekicilik taşıyordu. O ekşi suratlı çiftin arasında neler olup bittiğini merak ettim. Fino salonda biraz daha dolaştıktan sonra sahiplerinin yanına dönüp kadının ayakları dibine çöktü. Her nedense tehditkar bir ifade taşıyan kara gözlüklerini taktı kadın ve içkisini getirdiğinde hostese bir şeyler söyledi. Hostes hayretle baktı. Sanırım o anda biraz kaygılandım. Osano'nun kafasının iyice bozuk olduğunu biliyordum. Bir uçakta kapalı kalmaktan, düzmek istemediği bir kadınla konuşmak zorunda kalmaktan nefret ettiğini biliyordum. Kafasındaki tek düşünce o genç hostesi tuvalete sokup şöyle çabuk tarafından vahşiyane düzüvermekti. Hostes elinde benim içkiyle yanımıza geldiğinde kulağıma bir şeyler fısıldamak üzere eğildi. Osano'nun kıskanmaya başladığını hissediyordum. Kızım bana yanaştığını sanıyordu. Bu da onun şöhretine en büyük hakaret sayılırdı. Kızın daha genç, daha yakışıklıca bir adamı istemesini anlayışla karşılayabilirdi. Ama ününe boş vermesini kabul edemezdi. Ne var ki hostesin derdi başkaydı. Oradaki kadın Bay Osano'ya prosunu söndürmesini söylememi istedi dedi. Köpeğini rahatsız ediyormuş. Aman tanrım. Köpeğin salona çıkartılmaması bile gerekliydi aslında. Kafesinde kalması gerekirdi. Herkes bilirdi bunu. Kız kaygılı bir sesle fısıldadı. Ne yapayım dersiniz? Galiba bundan sonra olanlar kısmen benim yüzümden oldu. Osano'nun her an fıttırabileceğini biliyordum. Üstelik şimdi de kafası iyice bozuktu. Ne var ki ben insanların nasıl tepki gösterdiklerini hep merak etmişimdir. Hostesin Osano gibi bir adamdan siktiri boktan bir köpeği rahatsız ettiği için en sevdiği Havana prosunu söndürmesini isteyecek cesareti bulup bulamayacağını merak etmiştim. Özellikle Osano'nun birinci sınıf bilet almasının tek nedeninin salonda pro içmek istemesi olduğunu bildiğimden. Ayrıca Osano'nun şu züppe karıya haddini bildirmesini de istiyordum. İş bana kalsa boş verir, promu söndürürdüm. Ama Osano'yu tanıyordum artık. Uçağı havaya bile uçururdu prosunu söndürmemek için. Herkes yanıtımı bekliyordu, omuzlarımı silktim. Göreviniz neyi yapmanızı gerektiriyorsa onu yapın dedim. Hinoğlu hince bir yanıttı bu. Herhalde hostes de hissetmişti bunu ya da artık kendisine hiç dikkat göstermediği için Osano'yu küçük düşürerek öç almak istemişti. Belki de gençliğinin verdiği tecrübesizlikten en kolay yolun istenileni yapmak olduğunu düşünmüştü. Osano'yu tanımayan biri için o yelloz karıdan daha efendi bir görünüşü vardı. Neyse sonunda hepimizin çok büyük bir hata yapmış olduğumuz meydana çıktı. Hostes Osano'nun yanında duran, "Efendim, acaba pronuzu söndürebilir miydiniz?" diye sordu. "Oradaki hanımefendi dumanın köpeğini rahatsız ettiğini söylüyor da." Osano'nun yemyeşil gözleri buz gibi donuklaştı. Hostese gözlerini kısıp şöyle uzun uzun baktı önce.
"Bir daha söyle bakayım o dediğini," dedi.
O anda kendimi uçaktan atabilirdim. Manyakça bir öfkenin Osano'nun yüzünü kapladığını görüyordum çünkü. İş şaka olmaktan çıkmıştı artık. Kadınsa suratını ekşiterek Osano'dan yana bakıyordu. Adam akıllı bir rezalet çıkarmaya can atıyordu besbelli. Kocası pencereden dışarı bakıyor, sonsuz ufku inceliyordu. Belli ki bu onun alışık olduğu sahnelerden biriydi ve sonunda karısının üstün çıkacağından emindi. Yalnız tatlı Finocuk tedirgin olmuş gibiydi. Nazik nazik aksırarak hava almaya çabalıyordu. Salon dumanlıydı ama yalnızca Osano'nun prosundan dolayı değil. Hemen herkesin ağzında sigara vardı ve sanki Fino'nun sahipleri sonunda herkese sigara içmeyi yasaklayacaklarmış gibi bir hisse kapılıyordu insan. Osano'nun yüzündeki ifadeden korkmuş olan hostes taş gibi donup kalmıştı ama kadın sinmemişti. Osano'nun yüzündeki o manyakça öfkeyi görmeye bayıldı, her halinden belli oluyordu. Hayatında hiç dayak yemediği de, hiç aklından geçmemişti ağzının ortasına bir tane yiyip dişlerinin dökülebileceği. Dolayısıyla konuşmak için yüzünü Osano'dan yana doğru uzattı bir de, menzile girdiğinin farkına varmadan. Ne olacağını görmemek için gözlerimi kapamak üzereydim. Hatta bir saniye için gözlerimi kapadım ve kadının soğuk, ölçülü sesiyle Osano'ya dobra dobra, "Prunuz köpeğimi rahatsız ediyor. Lütfen söndürebilir misiniz?" dediğini duydum. Sözler yeterince züppeceydi zaten ama bir de ses tonu vardı ki hiçbir sözcüğün ifade edemeyeceği ölçüde aşağılayıcıydı. Köpeğin salonda bulunmaması gerektiği, salonun zaten sigara içenlere mahsus olduğu konusunda bir tartışma açılmasını beklediğini görüyordum. Dumanın kendisini rahatsız ettiğini söylemiş olsaydı Osano'nun prosunu söndüreceğini bal gibi bildiğini de görebiliyordum. Ama onun istediği Osano'ya prosunu köpeği için söndürtmekti, rezalet çıkarmak istiyordu. Osano saniyede kavramıştı her şeyi. Galiba onu deli eden de buydu. Tamamen manyakça bir ifade alan yeşil gözleri olmasa gayet çekici olabilen gülümsemesinin belirdiğini gördüm yüzünde. Kadına bağırmadı Osano, yüzüne tokat da indirmedi. Ne yapacağını görmek için önce kocasına bile baktı. Adam karısının davranışından hoşnuttu ya da öyle gözüküyordu. Sonra bilinçli bir hareketle koltuğun kenarındaki kül tablasına bastırdı Osano prosunu. Kadın aşağılayıcı bir bakışla izliyordu. Osano kolunu köpeğe doğru uzattı. Kadının köpeğinin okşanacağı sanısına kapıldığını görmek mümkündü yüzünden. Fakat ben biliyordum ne olacağını. Osano'nun eli köpeğin başına okşayıp boğazına doğru indi ve kavradı. Bundan sonra olanlar engelleyemeyeceğim kadar çabuk cereyan etti. Osano zavallı köpeği havaya kaldırdığı gibi iki eliyle boğmaya başladı. Ayaktaydı şimdi. Finocuk pembe kurdelalı kuyruğunu korku içinde sallaya sallaya nefes almaya çabalıyordu. Gözleri yuvalarından uğramıştı. Kadın bir çığlık atarak ayağa fırladığı gibi Osano'nun yüzünü gözünü tırmalamaya başladı. Kocası ise kıpırdamadı yerinden. O anda uçak bir hava boşluğuna rastlayınca hepimiz sarsıldık. Sarhoş olan Osano tüm dikkatini boğmaya çalıştığı köpeğe verdiğinden dengesini kaybedip koltukların arasından koridora boydu boyunca uzandı. Elleri hala köpeğin boğazındaydı. Kalkabilmesi için köpeği bırakması gerekiyordu. Kadın çığlık çığlığa onu öldürmekten falan bahsediyordu. Hostes de korkudan çığlık atmaktaydı. Sonunda ayağa kalktı Osano. Salondakilere bakıp gülümsedikten sonra hala kendisine bağıran kadına doğru yürüdü. Kadın Osano'nun yaptıklarından utandığını sandığından artık onu iyice haşlayabileceğini düşünüyordu. Osano'nun onu da köpeği gibi gırtlaklamayı kafasına koyduğunu nereden bilebilirdi ki? Fakat sonra dank etti kafasına ve sesini kesti. Osano manyakça tısladı. "Seni orospu karı seni, görürsün sen şimdi," ve atıldı üstüne. Sahiden delirmişti şimdi. Kadının yüzüne bir iki tane indirince önüne atılıp kollarına yapıştım. Ama kadının boğazını yakalamıştı bile ve kadın haykırmaya başlamıştı.
Sonra orası tımarhaneye döndü. Herhalde uçakta bulunan sivil güvenlik görevlilerinden olacak iki kişi profesyonel bir ustalıkla Osano'nun kollarını yakalayıp ceketini aşağı doğru çekiverdiler. Fakat iyice çıldırmış olan Osano'yu zapt etmek kolay olmuyordu. Herkes dehşet içinde seyrediyordu sahneyi. Osano'yu yatıştırmaya çalıştım ama hiçbir şey duyacak halde değildi, gözü dönmüştü. Kadına da kocasına da küfür yağdırıyordu. Güvenlik memurları ona ismiyle hitap ederek yatıştırmaya çalışıyorlar. Gençten, güçlü kuvvetli bir çocuk olan bir tanesi eğer kendine hakim olursa bırakacaklarını söylüyordu. Osano ise hala çırpınıp duruyordu adamlardan kurtulmak için. Genç memurun da sonunda sabrı taştı. Kısmen doğasından ötürü, kısmen de ününden dolayı bu öfkesi yüzünden başına bir şey gelmeyeceğini bildiğinden Osano'yu kontrol altına almak olanaksızlaşmıştı. Genç memur bunu içgüdüyle sezmişti. Ama Osano onun çok daha üstün olan gençlik gücüne meydan okuyordu artık. Bunun üzerine tepesi atmış, Osano'nun saçına yapıştığı gibi başını hızla aşağı çekmişti. Az kaldı boynunu kırıyordu. Sonra da kolunu boğazına atarak, ''Bana bak orospu çocuğu'' dedi. ''Kendine gel yoksa kırarım boynunu.'' Osano sustu. Bundan sonra işler iyice karıştı. Uçağın baş pilotu Osano'ya deri gömleği giydirmek istedi ama vazgeçirmeyi başardım. Güvenlik görevlileri salonu boşalttılar. Yolculuğumuzun geri kalan kısmını Osano ile ben onlarla birlikte salonda geçirmek zorunda kaldık. New York'ta da uçak tamamen boşalana kadar bırakmadılar bizi. O yüzden kadını bir daha göremedik. Fakat görebildiğimiz kadarı yeterliydi. Yüzündeki kanları yıkamışlardı. Ama bir gözü neredeyse kapanmış, ağzı da yamyası olmuştu. Kocası hala yaşamakta olan Fino'yu taşımaktaydı. Köpeğin kuyruğu şefkat ve himaye dilenircesine sallanıp duruyordu. Sonradan avukatların hallettiği bazı hukuki sorunlar çıktı ve tabii her şey gazetelere yansıdı. Büyük Amerikan romancısı ve Nobel adayı küçük bir Fransız Fino'sunu az kalsın boğarak öldürüyordu. Zavallı köpekçik, zavallı Osano. O karınınsa yolculuk ettiğimiz hava yolunun büyük hissedarlarından biri ve ilaveten milyonlarca doların sahibi olduğu da meydana çıkmıştı. Tabii bu durumda bir daha katiyen aynı hava yolu ile uçmamak tehdidinde bulunamazdı. Osano'ya gelince gayet mutluydu. Hayvanlar için en ufak bir duygu yoktu içinde. ''Yiyebileceğim sürece öldürebilirim hepsini'' dedi bana. Hayatında hiç köpek eti yemediğini hatırlatınca da omuzlarını silkip, ''Doğru dürüst pişirilirse onu da yerim'' dedi. Osano'nun gözden kaçırdığı bir şey vardı ama, o çılgın karının da bir insanlığı vardı. Evet, deli olmasına deliydi. Evet, ağzının ortasına bir tane yemeği çoktan hak etmişti ve belki de yararlı olmuştu onun için. Fakat Osano'nun ona yaptıklarını hak etmemişti aslında. Kişiliği kendi elinde değildi ki kadının. Daha önceki yıllarda Osano anlardı bunu. Her nedense artık anlayamıyordu. 30. ayrımın sonu. Sayfa 288.